Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu kardiyoloji uzmanı doçent doktor Şeref Kul. Şeref Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şeref Hocam, sizle daha önce yaptığımız programdan sonra daha o bitiremediğimiz programdan dolayı kalan sorularımız var dinleyenlerimizden gelen. Şimdi onları sizinle paylaşmaya devam etmek istiyoruz.
Tabii, buyurun.
Bir dinleyenimiz sormuş. Diyor ki eşim 38 yaşında, yapılan rutin tahlillerinde tansiyonu yüksek çıktığı için kardiyoloğa gitmemiz önerildi. Kardiyoloji muayenesi sırasında kalp kapaklarında bir problem olduğu söylendi. Bunun da çocukluk çağında geçirilmiş olduğu, romatizmaya bağlı olabileceği ifade edildi. Bu konuda ne der hocamız diye sormuş.
Evet, şimdi kalp romatizması, en başta bu şeyle karıştırmamak lazım. Bu eklem romatizmasıyla veya iltihaplı eklem romatizmasıyla karıştırmamak lazım. Bu 5 ile 15 yaş arasında geçirilen streptokok enfeksiyonuna, ki siz bunu daha iyi bilirsiniz, ona bağlı onun
kalp, meşhur.
Evet, kalp kapaklarının tutması sonucu gelişen bir durum. Başlarda çocukluk çağlarında kapaklarda kaçak ön plandayken, yaş ilerledikçe oradaki yapışıklıklar sayesinde kapaklarda daralma olabiliyor. Ve böyle bir durum varsa, bir kapakta daralma varsa veya bir romatizma geçirdiyse bu insan, biz bunlara, hastalarımıza penisilin profilaksisi yapıyoruz. Yani penisilin dediğimiz bir ilacı ayda bir kere vurarak, bunu alamayanlara da ağızdan sabah akşam farklı ilaçlar vererek o mikrobun tekrar tutmasını, kalp kapaklarının tutmasını önlüyoruz.
Şimdi müsaadenizle Şeref Hocam, ben bir araya girsem. Hani ben hekim olarak tamam, zaten bu konuyu çalıştım, geldim, öğrendim de.
Evet.
Dinleyenlerimizin anlayacağı şekilde şu kalbin odacıklarını, kapakçıklarını, hani şu küçük dolaşım, büyük dolaşım mevzunu, evet, teknik ayrıntıya girmeden kabaca bir özetlememiz mümkün mü?
Evet, tabii şimdi vücudumuzdan kan toplanarak kalbimizin sağ kısmına geliyor.
Kirlenmiş olan kan geldi.
Kirlenmiş olan kan geldi. İşte kulakçığımız var. Onun altında da karıncığımız var. Kulakçıktan karıncığa dökülüyor. Karıncıktan akciğere gidiyor. Akciğer de temizleniyor. Bu tamam. İkisinin arasında, kulakçıkla ve karıncık arasında bir kapak var. Karıncıkla tamam. Akciğer damarı arasında da bir kapakçık var. Kan akciğerde temizlendikten sonra kalbimizin sol tarafına geliyor.
Gene yukarıdan girdi. Şimdi Şeref Hocam, akciğerde temizlenmiş olan, tabii temizlenmekten kastımız şu aslında oksijenlenmiş olan,
evet,
demeliyiz herhalde.
Evet, tabii.
Kan sol üst odacığımıza geldi. Tabiri caizse dinlendi, bekledi. Şimdi sol, evet, kulakçığımıza geldi. Buradan da gönderelim vücuda.
Evet, en son karıncaya geliyor. Oradan da bütün vücudumuza pompalanıyor.
Bu kapakların açılma prensibi ne hocam?
Yani basınç,
doldukça mı açılıyor?
Yani basınç farkıyla, yani doldukça diyebiliriz. Yani bir taraf dolunca basınç yükseliyor. Kalp de aynı zamanda kasılmaya başlıyor. Bir tarafın basıncı yükselince, diğer tarafınki düşük kalınca o yöne doğru açılmaya başlıyor.
Peki bu bahsettiğimiz romatizmal hastalıkta açılmıyor mu? Ne oluyor?
Dediğim gibi ilk başlarda kaçak oluyor. Yani çocukluk çağlarında kaçaklar oluyor. Daha sonraları bu kapak uçları birbirine yapışıyor ve yeteri kadar açılmıyor. Açılamayınca da kalbin o bölgesinde kan gölleniyor.
Peki.
İşte bu akciğere doğru göllenebiliyor. Evet,
doğru.
Evet. Ve hasta bunu daha çok nefes darlığı, yürüyünce tıkanıyorum, ben akranlarıma göre yeteri kadar yürüyemiyorum.
Şöyle diyeyim Şerif Hocam, bütün organlara hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları kadar oksijen gönderilemiyor.
Gönderilemiyor.
Diyeyim, şimdi organ organ konuşalım. Akciğere gönderilmediğinde nefes darlığı ve efor kapasitesi mi düşüyor?
Evet, aynen öyle. Bacaklara gönderilemediğinde, yani genel olarak bunu böyle organ organ düşünemiyoruz da, bizim en çok gördüğümüz bu tür hastalarda şikayetler nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk, kimi zaman bayılma.
Mesela beyin fonksiyonlarını etkiler mi böyle bir durum?
Yani beyin fonksiyonlarını etkiler diyemeyiz. Çünkü beyin en çok korunan organdır vücudun. Yani o regülasyon düzenini ona göre yapıyor. Yani beyine az kan gidiyor da bundan dolayı hastanın herhangi bir şeyi olur diyemeyiz
böyle bir şey
bu durumda.
Demiyoruz.
Evet.
O zaman ne oldu şimdi? Romatizmaya bağlı kalp hastalığı olduğunda çocukluk çağında yetmezlik, ileri yaşlarda darlıklara neden,
evet,
olan kapak problemleri.
Evet.
Ama bu, hani tabiri caizse bir su motoruna benzesem kalbe uygun olur mu hocam?
Olur.
Bunun belli contaları çalışmazsa belli yerlere de gitmediği,
evet,
için bir de üstünüzü motoru yakıyorsunuz bir müddet sonra.
Evet, evet.
Peki koruyucu tedavi olarak aslında o an yapacak bir şey yok. Kalpte hasar oluştu, tekrarlamasın diye antibiyotik veriyorsunuz.
Evet, şöyle, bunların büyük çoğunluğu kalpte, yani azıcık iz bırakır veya hiç iz bırakmadan kaybolur veya ciddi izler kaldıysa bu hastalara penisilin vermek gerekiyor belli yaşlara kadar.
Bu ciddi izler eko ile anlaşılıyor tabii.
Tabii eko ile anlaşılıyor, yani kalp ultrasonuyla bakıyoruz, kapaklar ne düzeyde, biz onu görüyoruz. Penisilin vermemiz gerekiyor. Ha, buna rağmen olduysa kapağın darlığının ya da yetmezliğin ciddiyetine göre bir tedavi yöntemi seçmemiz gerekiyor. Bu başlangıçta idrar söktürücüler, işte kalp hızını koruyucu ilaçlar vesaire gibi ilaçlar olabiliyor.
Şimdi affedersiniz, gene araya girmiş Şerif Hocam. Bu bahsedilen hastamız hiçbir şikayet yok. Yani hiçbir şikayet yok. Tabii tansiyon var. Bu araştırılırken hasbelkader bulunmuş. Evet. Siz bunu, tansiyonu bu kalp problemine bağlar mısınız, romatizmal kalp hastalığına?
Yok, tansiyonu buna bağlamayız. Bu bambaşka
bir mekanizm. O zaman hiçbir şikayetsiz hastadan bahsediyoruz şu anda.
Peki, hiçbir şikayet yok. Şimdi şöyle, bazı hastaların gerçekten şikayeti olmayabiliyor ama yani hasta onu öyle zannedebiliyor. Yani ömür boyu peyderpey olduğu için, bu tedirici olarak olduğu için hasta aslında hiçbir şikayetim yok gibi zannedebiliyor.
Tabii
ama
gerçek adam olduğundan,
evet,
aslında olay.
Evet, yani gerçekte böyle bir şey var. Bazen bu hastanın şikayetinin olduğunu bazı durumlarda, mesela kalbinde delik varsa, ASD dediğimiz, en çok bunda bu şeyi görüyoruz. Deliği kapattıktan sonra, aa diyor, benim hakikaten şikayetim varmış. Aslında bize geldiğinde şikayeti yok
yaşam
gibi diyordu.
Yaşam kalitesi arttı bir anda.
Yaşam kalitesi çok artıyor. Artık yürüyor, koşuyor. Çok ciddi bir değişiklik oluyor. Orada biz en başta tabii baktığımız hastanın şikayeti var mı yok mu. Ama bize yok bile dese, biz kalp ultrasonuyla bakıyoruz. Kalp odacıkları belli bir düzeyde, yani belli bir sınırların üzerinde büyümüşse, onlar da yine ameliyat öneriyoruz. Veya akciğer basınçları yüksekse.
O zaman
yüksekse,
pardon, ben az önce böldüğüm için konu dağıldı. Öncelikle idrar söktürücüler kullanıyoruz dediniz.
İdrar söktürücü ve benzer ilaçlar. Öncelikle derken, şimdi bir hasta şöyle bunu özetleyebiliriz. Bizim ameliyat kriterlerimiz var. Bu ameliyat kriterlerimizden en baştaki, hastanın şikayeti var mı? Ondan sonra kalbin bazı odacıkları büyümüş mü? Ondan sonra akciğer yatağındaki basınç çok artmış mı?
Ama bunlar
mı?
Hep ölçülebilir şeyler. Yani ölçülebilir. Baktık, tahliliniz bozuk çıktı.
Şöyle de olabilir. Bazı hastalar bundan dolayı emboli dediğimiz pıhtı atabiliyor. Yani beyni atıyor, böbreği atıyor. Böyle bir şey var mı? Kapakta enfektif endokardit dediğimiz bir iltihabi durum var mı? Bunların hepsine bakıyoruz. Bunların hiçbirisi yoksa, hastanın da şikayeti yok, kalbin odacıkları da büyümemiş vesaire, hiçbiri de olmamış, o zaman hastaları takip edebiliyoruz. Veya hastanın biraz şikayetleri var ama ameliyat sınırında değil. İşte akciğer basıncı çok artmamış, kalp çok büyümemiş. Asıl ilaç verdiğimiz kısım onlara. Bu hastalarımıza biraz idrar söktürücü, biraz da kalp hızını kontrol altına alıcı ilaçlar verdiğimiz zaman şikayetleri geçiyor. Ve bu hastaları ameliyat sınırına kadar takip ediyoruz.
İlla ki ameliyatlık oluyorlar mı sonra?
İlla ki ameliyatlık olmuyorlar.
Peki ameliyatı nasıl? Zor bir ameliyat mıdır? Sık yapılan bir şey midir? Başarı oranı nedir?
Ameliyatı zor bir ameliyat şöyle. Bizim perkutan yöntemlerle yaptığımız ameliyatlar var. Mesela en sık gördüğümüz Türk toplumunda mitral kapak dediğimiz, kalbin sol kulakçık ve karıncı arasındaki kapakta ki romatizmaya bağlı bir daralma olduğu zaman biz bunu anjiyo gibi bir yöntemle balon şişirerekten açabiliyoruz.
Ya bu güzel, iyi, sıkıntı yok mu?
Evet, yani çok
başarısı
zor.
Başarısı yüksek mi yani?
Yüksek, %90'lara varan tabii öncesinde, ama biz bunu başarı şansını eko ile görüyoruz. Bu kapak,
peki,
başarılı olur ya da olamaz diyoruz.
Hocam, baktınız hasta ameliyatı hak ediyor. Genel durumda çok kötü değil. Bu işte bu ameliyatta kurtarır dediniz. Kasıktan bir tel yardımıyla girip kapağa kadar gelip içeride bir balon şişirmek.
Balon şişiriyoruz,
bu.
Açıyoruz, evet.
Mantığı bu kadar basit.
Bu yani. Kadar basit, evet, aynı.
Sonra o an o kapaktaki yapışıklıklar yırtılıyor, ortalık açılıyor mu?
Yapışıklık gidiyor, kapak açılıyor, normal fonksiyonları yine devam ediyor ama belli bir süre sonra tekrarlayabiliyor.
Peki şunu benzetsem tuhaf olur mu? Bir kapı anahtarla açılır. Anahtar yoksa işte tornavidayla da açarsınız ama o kapı bir daha iş görmez. Böyle oluyor mu burada? Hani o darlığı patlattınız ama evet. Kapak sistemi güzel çalışacak mı sonra?
Yani güzel çalışacak, tabii ki komplikasyon dediğimiz her ameliyatta, her işlemde olduğu gibi komplikasyonları var. Bazen kapaklarda tabii yırtılmalar olabiliyor. Kapakları tutan kordal yapılar dediğimiz şeylerde yırtılmalar olabiliyor ve bu acil ameliyat gerekebiliyor. Veya o işi yaparken bazı kalbin bölümleri delinebiliyor. Bu gibi şeyler tabii işlemin komplikasyonları ama böyle %1-3 arasında bir şeyler, çok yüksek değil. Ama özellikle de bunları da eko ile önceden kesin bazılarını
aşağı yukarı bekleriz diyorsunuz.
Evet. Eğer ki biz bunu anjiyo dediğimiz balon yöntemiyle yapamıyorsak ameliyata veriyoruz.
Peki şunu sorayım Şeref Hocam. Darlığı anladım, mantığı kolay da yetmezlikte bir şey varsa balonla ne yapacaksınız ki ona?
Yok, yetmezlikte bir şeyimiz yok.
Ha böyle bir
yok,
şey.
Yok yok. Bu en sık gördüğümüz romatizmaya bağlı kalp hastalığı mitral darlık olduğu için onun üzerinden konuştuk.
Peki yetmezlikte ne oluyor? Direkt kalbini yarıp ikiye mi ayırıyorlar?
Yetmezlikte de bizim şeylerimiz var. Yani kalbin bir hilal şeklinde bir takım aletler yerleştiriyoruz veya kapakların uçlarını birbirine yapıştırıyoruz ve o yetmezliği azaltıyoruz. Hı. Her hastada değil, bazı hastalarda onun da kriterleri var. Bunlar da yeni gelişen sistemler veya da cerrahiye verip kapaklarını değiştiriyoruz hastanın.
Bu kadar kolay mı peki? Hani hastanın kalbinin içerisindeki kapağı çıkardınız. Evet. Yerine yeni kapak koydunuz, bunu yapıştırdınız, diktiniz,
yani
çıktınız.
Yani bu dikiliyor. Yani anatomik çok farklı bir varyasyon yoksa, hastanın çok farklı bir kalp krizi geçirip kalbi iyi kasılmıyor, çok sigara içmiş, KOAH dediğimiz bronşiti var, böbrekleri çalışmıyor vs. böyle hastalıkları yoksa, bunun da işlemi çok yüksek riskli ameliyatlar değil. Gayet ülkemizde başarılı yapılıyor.
Açık kalp ameliyatı mı deniyor?
Açık kalp ameliyatı.
Mantığı ne Şeref Hocam? O sırada kalbi durdurup yedek bir pompayla mı gidiyoruz?
Tabii o sırada kalbi durduruyoruz. Kalbe gelen büyük damarın kanını kesiyoruz. Onu bir pompaya veriyoruz. Yani kalp ve akciğerin görevini o görüyor. Adı da zaten kalp akciğer pompası oluyor. Ondan sonra orada cerrah işini bitirdikten sonra kapağı yerinden çıkarıyor, takıyor, dikiyor. Tekrar çalıştırıyor.
Sisteme bağlıyor.
Sisteme bağlıyor. Evet.
Aynı su tesisatçısının tamirat şeyine döndü bu.
Evet,
hocam.
Evet. Benziyor.
Ama onun dışında da sürekli olarak bir penisilin tedavisi devam ediyor ondan sonra da.
Yani eskiden ediliyordu ama son kılavuzlarda penisilinden ziyade bu tür hastaların özellikle diş çekiminde antibiyotik profilaksi veriliyor. Yani bir romatizmal kapağı kalmadıysa hastanın bazen şöyle oluyor. Yani aort kapağı çok ciddi yetmezlik var veya işte değiştirdik ama mitral kapağında çok hafif var, ona dokunulmadı. Hı. Orada penisilin vermek gerekiyor. Kabul. Ama tüm kapakları değişildi veya bir tanesinde sıkıntı vardı, o değişildi, ona penisilin vermeye artık gerek yok.
Ha, bu dertten de kurtulmuş
oluyorsunuz. Tabii. Ama Coumadin dediğimiz kan sulandırıcıları kullanmak zorunda.
O da kapaktan dolayı.
Kapaktan dolayı.
Kapağın böyle riskleri mi var? Yani pıhtı mı atıyor? Ne yapıyor?
Tabii yani kanımız belli bir derece cıvık diyeyim ben ona. Cıvık olmazsa, bu kan sulandırıcı kullanmazsa kapak pıhtılaşma oluyor. Onun da sebebi doğal bir şey değil. Yani o metal bir kapak olduğu için kan bilirsiniz ki pıhtılaşan bir şeydir. Dışarıya hani azıcık kanımız aksa hemen pıhtılaşır. O kapan metalin üzerine geldiği zaman da pıhtılaşıyor. Ve Allah korusun o pıhtı beyni her yere atabilir. Ondan korunmak için muhakkak kan sulandırıcı kullandırıyoruz hastalarım.
Kan sulandırıcı mutlaka kullanmalıyız ama.
Kesinlikle.
Yani bu kadar hayati tehlike atlatılmış, bu kadar emek verilmiş, bu kadar riskli ameliyatlar yapılmışken.
Metal kapaklarsa evet, ama bazı hastalarda biyoprotez dediğimiz doğal veya doğala yakın kapaklar takılıyor. Bunlar metal değil.
Mesela herkese doğalını taksak?
Onların da ömürleri kısa oluyor. Ha. Değiştirmek gerekiyor.
Kapakların bir de ömrü mü var?
Tabii ömrü var.
Mesela metal kapaklarda da bu süre sınırlı mı?
En uzun süre giden metal kapaklar oluyor.
Kaç yıl gidiyor?
20-25 yıl günümüzde. Ha. Yani düzenli bu kan sulandırıcı kullandığı sürece ve
düzgün. Ama kabaca o zaman bir hasta kalp ameliyatı metal kapakla yapılmışsa bir kere daha kapak ameliyatı gerekebilir. Yani 75 sene yaşamayacağını düşünürsek
gerekebilir, evet,
sonra.
Gerekebilir.
Hmm, o kadar kötü. Evet. Biyolojik şeylerde kapaklar.
Onlarda biraz daha az gidiyor. Özellikle gençlerde onlar daha sık dejenere oluyorlar. Dolayısıyla biz gençlerde metal kapakları tercih ediyoruz. Ama biyoprotezin şöyle bir güzelliği var. Coumadin kullanmak gerekmiyor. Başka bir risk faktörü yoksa. İlk 3 ay bazı durumlarda kullanıyoruz. Bazen de sadece aspirin kullanıyoruz. Onların yönetimi daha kolay.
Peki bir de bu kan sulandırıcı kullanan hastalarımızda çok görüyoruz. Ellerde morarma.
Evet.
Ona ne yapacağız hocam? Yani sürekli kullanacak bu ilacı bu hastamız.
Şöyle, Coumadin'den dolayı ellerinde morarma oluyorsa bizim Coumadin'in kanı ne kadar cıvıttığını gösteren bir tetkikimiz var. INR diye, hastalarımız bunu bilir. Bunu bir ortalama kapak hastaları için 2,5-3 arasında tutuyoruz biz.
Bütün hastalar biliyor bunu gerçekten.
Evet, biliyorlar. Eğer bu düzeyde ise ve kapağın tabii pozisyon, mesela mitral kapak diyelim, hastanın iğneresi 3, azıcık morarma var, orada müdahale etmiyoruz. Ama aort kapak takıldıysa onda biraz daha toleransımız var. Yani çok böyle morarmalar, rahatsız oluyor vesaire, 2,5'lara düşürebiliriz veya bazı durumlarda 2'lere yaklaştırabiliriz. Ama mitral kapaksa asla düşük değerleri kabul etmiyoruz. Daha çok pıhtılaşıyor.
Peki kapak sorusu dışarıda kalsa Şeref Hocam. Yani genel manada işte bir yaşlı amcamız, işte yaş gelmiş, 70 küsur, şekeri var, tansiyonu var. Kan sulandırıcı kullanıyor. Buna bağlı ellerde morarmalar var.
Orada tabii şöyle, gerçekten ilk başta bakmamız gereken böyle kullanımın bir indikasyonu var mı yok mu? Eskiden böyle herkese 50 yaşın üzerinde aspirin verelim, şeker hastalığına verelim falan, bunlar artık kalktı. Az önce bahsettiğim belli risk tablolarımıza biz bakıyoruz. Çok yüksek risk değilse hastalar, aspirin vermiyoruz. Tabii ben kalp hastalarından, kalp damar hastalığı olanlardan konuşmuyorum. Onların muhakkak kullanması gerekiyor. Yani öncelikle gerçekten bu aspirini amca kullanması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, ona bakıyoruz. Kullanması gerekiyorsa bir takım kan parametrelerimiz var. Kanda işte trombositlerimiz var ve diğer parametrelerimize bakıyoruz. Onlarda bir fonksiyon bozukluğu bazen olabiliyor. Yani eğer böyle bir durumda yoksa ufak kanamaları, morarmaları o şekilde idare ediyoruz.
İdare
yani,
etsin ama evet, devam etsin diyoruz.
Devam hocam. Etsin tabii.
Peki. Şimdi biraz konuyu değiştirelim Şeref Hocam. Göbek bölgesinde ya da tüm vücutta alınan kilolar kalp damar hastalıklarına yol açabilir mi? Bu basit
evet,
bir soru olmuş aslında.
Evet, yol açabilir. Az önce de konuşmuştuk aslında onu. Hı-hı. Göbek tipi yağlanma özellikle bizim en çok korktuğumuz bir durumdur. Metabolik sendrom dediğimiz, burada şeker hastalığı da var, kalp hastalığı da var, yüksek tansiyon da var. Bunun bir belirteci, yani bunun komponentlerinden birisi. Yani göbek çevresinde çok geniş olan, çok ciddi göbek yağı olan insanların bir an önce bunu vermesi, az önce bahsettiğimiz önleyici şeyleri yapması gerekiyor.
Peki. Şimdi hocam şöyle bir soru var. Hocam mesela az koştuğumda veya 3-5 kat çıktığımda nefes nefese kalıyorum ve başım dönüyor, evet, fena oluyorum. Kalp hastası mıyım? Kondisyonsuzluk ile kalp hastalığının farkı nedir? Holter veya EKG temiz ama eforlu da biraz koştuğumda problemler görünüyor. Kondisyonsuzluk mudur, kalpten midir?
Evet.
Yani böyle doğal bir şekilde aslan.
Şimdi ben bunu şöyle fiilen bizim en sık gördüğümüz, bir hasta bize bu şikayetlerle geldiyse bunun en sık sebebi özellikle bayansa kansızlık olabiliyor. Bu hastayı tabii önce bir EKG'sini çekiyoruz, muayenesini yapıyoruz. Bahsettiğimiz kalp kapakçıklarında bir sorun var mı? Kalbinde bir delik var mı? EKG'sine bakıyoruz, yapısal bir kalp hastalığı var mı? Hastamızın kanlarını istiyoruz, kansızlık var mı? Bunların hepsi bu şikayetlere sebep olabilir. Lüzum halinde ekokardiyografisini yaparak kalp ultrasonu istiyoruz. Bazı durumlarda eforunu da istiyoruz.
Ama gerçekten bu ayrım biraz şey geliyor Şeref Hocam. Biz milletçe senin hamlamışsın sen kardeşim, çok spor yapmamışsın, o yüzden böyle oldunlar
yani
da var.
Bu da ihtimal ama bu son tanı olması Ekart lazım bizim için.
Ekart etmemiz lazım diğerlerini.
Genel olarak ya kalpten ya akciğerden dolayı nefes darlıkları olur. Tabii bir de kansızlık vesaire onları da.
Ama işte genç erkek olunca çok fazla düşünmeyiz herhalde.
Evet, evet. Dediğim şeyleri yaparaktan, kalbi biz muayene yaparaktan, ekosunu çekerekten bakıyoruz. Yapısal bir hastalık var mı vesaire. Akciğerden de tabii kaynaklanabilir bunlar. Çünkü kalbin vücudun oksijenizasyonunu düzenlediği için. Bunların hiçbirisi yoksa son tanı olarak idmansızlık deyip böyle bir şey de olabilir tabii. Bu tür hastalarda geliyor.
Şimdi hocam mesela 35 yaşında bir yetişkin genç erkek 5 kat merdiveni çok rahat çıkar mı?
Çıkmaz yani, alışık değilse, çok masa başı iş yapıyorsa 5 kat çıkamayabilir.
3 kat bunu... mesela yani nerede korkmak lazım?
Yani nerede korkmak, şunu da çok korkmak lazım. Eskiden gayet normalken yaptığı işe göre. Yani bir insan sedanter de, yani masa başı da iş yapıp çok hareket de etmeyebilir ama sonuçta illaki hareket ediyoruz. Yani aynı işleri yaparken değişme var. İşte nefesinde daralma var, yoruluyor, başı dönüyor vesaire. En çok korkmamız gereken bu.
Var
olana gerek.
Diğer
korkmamız gereken, hani ne olursa olsun iki kat merdiveni çıkamıyorsak onda da bir şeyler aramak lazım gerçekten. Ha, beş kat dediğim gibi zorlayabilir insanları ama İki kat merdiven herhangi bir hastalığı olmayan bir insanla çıkmamız lazım.
Peki ama bunun yanı sıra akciğeri bir tarafa koyduk. Akciğerle dediğimiz zaman da zaten kulak, burun, boğaz da aslında belki yanına koymamız gerekiyor. Ona ait problemlerin ekarte edilmiş olması şartıyla.
Evet, evet.
Peki onun dışında hani düzenli spor yaparak bu arttırılabilir, kabul. Ama eskiden 5 kat çıkılıyorsa gene 5 kat çıkılmalı diyorsunuz.
Ya tabii yaş ilerledikçe bir miktar düşecektir. Burada işte dizler insanların ağrıyor vesaire ama.
Ha, biz onu hiç gündeme almadık.
Tabii
yani, şimdi lokomotor
tabii,
bir sistem kısmı var.
Tabii bir de şeyler var. Yaşla beraber değişecektir ama hızlı değişmez, onu söylüyorum. Yani bir grip olmadığımız sürece, başka bir hastalığımız olmadığı sürece her şey normalken birden 5 kat çıkarken bir kat bile çıkamıyorum olmaz. Ama şu çok olur yani, grip olursunuz. Halsiz, bitkin, ateş var. Tabii çıkamazsınız. Onu kastetmiyorum.
Eyvallah, bu anlaşıldı. Peki evet. Bir insanın tersinden sorsak hocam soruyu. 55 yaşında bir teyzemiz mesela 5 kat merdiveni tık demeden çıkıyorum diyorsa, bu bütün sistemlerin güzel çalıştığını alamet midir?
Yani hemen hemen alamettir diyebiliriz. Gerçekten böyle çalışıyorsa, en azından bazı hastalık diyelim ki kalp damar tıkanıklığı olsa bile
5 kat çıkmanıza müsaade ediyorsa.
Müsaade ediyorsa artık odur yani. Daha ne kadar yorulabilir kalp? Evet. İyi bir şeydir bu. Gerçekten iyi bir şeydir.
Peki Şeref Hocam, teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Şeref Kul. Şeref Hocamıza sizden gelen soruları paylaştık. Ama hocam, bana en çok enteresan geleni bu romatizmal kalp hastalıklarının kapaklarının tamirat mekanizmaları. Bu kadar evet. kolay olabileceğini düşünmemiştim doğrusu.
Evet, yani gerçekten hastalarımız korkmasın. Yani işlemin belli bir riski var ama. Yani kalp damar cerrahisinin en sık yaptığı ameliyatlardan birisi.
Ve deseniz ki İstanbul'da belki 10 merkezde rahatlıkla yapılıyordur bu.
Yani en az 10 merkezde, yani belki 50 merkez bilemiyorum ama yani çok rahat yapılan.
Orta karar hastanelerde yapılıyor.
Evet, evet, evet.
Ailemde kalp hikayesi var. Yani kalp hastalığından rahatsız olanlar varmış. Yaşım 53. Tansiyon ilacı hep aynı ilaç. 5 yıldır kullanıyorum. Eforlu EKG 2 yıl öncesinde ve daha öncelerde de çektirdim. Sıkıntı yok. Ancak anjiyo olsan iyi olur diyorlar. Açıkçası neden ise korkmaktayım. Gerek var deseler yaptırayım ama iyi olur deyince ben de tereddütte kalıyorum. Sizleri tenzih ederim ama acaba başka niyetlerle mi söyleniyor bu? Mektup uzayıp gidiyor, gerisini okumadım.
Evet, yani tabii burada anjiyo yapmak için bizim kesin bazı kriterlerimiz olması gerekiyor. Mesela EKG dediğimiz en basit bizim tetkikimiz kalp elektrosu. Orada bir takım bozukluklar olabilir. Hastanın şikayeti olmayabilir ama gerçekten bu durumda gerekebilir. Mesela hasta şeker hastasıdır. Ağrıyı hissetmiyordur. Bu durumda olabilir. Kalp ultrasonunda bir bakarız. Kalbin bazı duvarları iyi çalışmıyor. Bu şu demektir. Kalbin o bölgelerine kan götüren damarlarda tıkanıklık var demektir. Bu durumda da yani hastanın şikayeti olsun olmasın anjiyo öneririz.
Bir an küt diye gider diye mi?
Yani o damarda sıkıntı var. Oraya müdahale etmek ve o bir süre sonra o kalbin o bölgesi ölür. Öyle anlatayım. Yani o kaslar nekroz olur, ölür, çalışmaz. O zaman daha ciddi sıkıntılar olur diye. Bazı durumlarda şikayet olmasa dahi anjiyo yapmak gerekiyor.
Peki Şeref Hocam, yine bir parantez açayım ben. Bir sebepten dolayı kardiyoloji polikliniğinden takipli hastamız. Tansiyonu var, kolesterol yüksekliği var. Kalp ağrılarından bahsetmiş, gidip geliyor. Belli ilaçlar kullanıyor. Rutin olarak yılda bir gelmesi önerilmiş. Geldi, bir kolesterollerine baktık, tansiyonuna baktık. EKG ve eko her muayenede mi istiyorsunuz?
Her muayenede gerekmez.
Ne kadar?
Yani EKG her muayenede gerekir
şöyle,
ama eko.
Mesela böyle bir hastadan işte 53 yaşında 5 yıldır tansiyon ilacı kullanan hasta.
Şöyle,
yılda bir eko mu gerekir?
Yok, yılda bir eko gerekmez. Kalp kapak hastalıklarında dahi, hafif kapak hastalıklarında 5 yılda bir, ortalarda işte 2 yılda
yıl.
Bir, ciddilerde 1 yıl veya 6 ayda bir şeklindir bizim kapak hastalarında. Diğer hastalarımızda yani bir tansiyon hastasında özellikle kalbinde büyüme var mı yok mu diye bakarız. Başlangıçta ona bir bakarız. Kontrollerde bunu EKG ile de yapabiliriz. Yani belli bir, yani illa 3 yıl 5 yıl diye diyemem ama yani her yıl eko çekmenin bir değişen bir durum yoksa, bir şikayetinde farklılık yoksa çok bir gereği yok.
O zaman şöyle Şeref Hocam, ben aslında soruyu biraz yanlış sorduğumu fark ettim sonradan. Şimdi burada hep bir anjiyo olsan iyi olur ya da anjiyo olman şart cümlesi kullanılacak ya. Bunun altı nasıl doldurulur? Eko yapıldı, bir takım parametrelerin bozuk olduğu anlaşıldı. Hastaya anjiyografi tavsiye edildi. Kabul. Başka neler var anjiyografi tavsiye etmeyi gerektiren?
Az önce bahsettiğimiz yürüyüş bandında, yani eforlu EKG'de bozukluk varsa veya bir takım farklı yöntemler var. Dolaylı olarak kalp damarlarında tıkanıklık olabileceğini gösteren. Mesela sintigrafi dediğimiz hastanın kol damarından bir ilaç veriyoruz. O ilaç gidiyor kalbin bazı bölgelerinde tutuluyor. Bir bakıyoruz bazı bölgelerde az tutulmuş. Bu da kalp damar hastalığını gösteriyor.
O damarın beslediği kalp alanı bir nevi açlık çekiyor.
Evet, açlık çekiyor. Oraya müdahale etmemizi istiyor. Veya artık tomografiyle de biraz anjiyo yapabiliyoruz. Tomografik anjiyo yaptık, orada da darlıklar gözüküyor. Orada da yapmamız gerekebiliyor.
Peki bu MR'dan bahsetmeniz Şeref Hocam bir ara çok meşhurdu. Artık anjiyoya gerek kalmadı, MR'la görüyoruz meselesi.
MR damar için değil de miyokart dediğimiz kas hastalıklarında veya perikart dediğimiz kalbin zarının hastalıklarında değerlidir. Şu an için kalp damarlarında MR anjiyo ile alakalı başarılı sonuçlar alınmış değil. Tomografi anjiyo asıl yapılan.
Peki bu fayda ediyor mu? Yani normal anjiyo ile kıyaslandığında?
Şöyle yani sonuçta bazı hastalara da gerçekten tam karar veremiyoruz. Yani kalp hastalığı var mı yok mu, şikayetleri müphem, eforu şüpheli gelmiş. Bunlar da bir tomografi yapabiliriz.
Yani anjiyografiyle hastamıza eziyet etmeyelim, belki kurtarırsak diye.
Yani eziyetten ziyade bir girişimsel bir işlem olduğu için az önce bahsettiğim gibi her girişimsel işlemin riskleri var.
Bedeli var.
Bedeli var. Yani damardan giriyoruz, oraya bir takım aletler sokuyoruz. Oralarda yırtılma olabiliyor, yaralanma, kanama vesaire olabiliyor. Bu iş risklerden de kaçınmak için böyle tam olarak tanıyı koyamadıysak böyle
tatmin
bir durum.
Tatmin ediyor mu bir BT anjiyonun sonucu?
Normalse şey gerçekten tatmin ediyor.
Değilse?
Değilse tıkanıklıklar varsa onu kesinlikle anjiyoyla görmek
gerekiyor.
Ha, o
zaman tamam. Yani en azından evet, sağlamları ayırmaya fayda ediyor.
Aynen. Evet.
Peki anjiyografi nasıl yapıyorsunuz Şeref Hocam?
Kasık damarından veya kol damarından veya bazı durumlarda bulduğumuz farklı yerlerden, farklı damarlardan daha doğrusu kalbe ulaşıyoruz. Bir boru diyeyim, kateter diyoruz biz ona. Kalbin aortadan, yani vücudun en büyük damarı aort damarından kalp damarlarının çıktığı noktayı buluyoruz. Oradan boya veriyoruz ve o boyayı bir ekranda
yayılımını
görüyoruz. Evet.
Sonra bakıyorsunuz ki bir yerde su borusu gibi giderken daralmış, gitmiyor.
Evet.
Mu?
Evet, aynen öyle. Yani boya her yerde güzel giderken veya normal olması gerekeni biz biliyoruz tabii kalp damarlarının. Bir bakıyoruz ki damar bazen hiç yok. Yani bir yerden tamamen tıkanmış. Bazen işte azıcık kan,
İşte kanla %10, idanı. %20 mevzu başlıyor
evet,
bu sefer.
Evet, onlara biz %1 değer veriyoruz tıkanıklık.
Peki ondan sonra daha anjiyografi yapılırken baktık ki işte iki damarda ciddi tıkanıklık var.
Evet.
Ne yapıyorsunuz? Tedaviye de geçiyorsunuz.
Orada şöyle, biz ciddi tıkanıklıktan özellikle %50 ve üzerindeki tıkanıklıkları, yani bir hastanın normal segmentine göre %50 ve üzerindeyse bazı damarlarda da %70, özellikle ana damarda %50. %50 veya %70 diyeyim ben ortalama, üzerinde ise oraya stent takabiliyoruz veya bypass dediğimiz cerrahiye verebiliyoruz.
Stent aynı operasyon içerisinde oluyor anjiyografi
devamında. Aynı şeyde oluyor, evet.
Basitçe bir şemsiyenin tel mekanizması mı taktığımız?
Bir borucuk takıyoruz biz oraya. Metal, yani metal gibi diyeyim, farklı maddelerden yapılıyor da gidiyoruz o tıkanıklığın oraya, önce bir balonla genişletiyoruz. Ardından çelik boru diye ben onu söyleyeyim. Çelik boruyu şişiriyoruz ve tıkanıklık dışa doğru yayılaraktan
açılıyor.
Evet, kan borunun içinden geçiyor. Normal akımı sağlıyoruz.
Peki bunun bir ömrü var mı?
Şöyle, yani son stentlerimizde eskiden yılda 100 hastadan 30'un stenti tıkanıyordu.
Bir yılda mı?
Bir yılda. Yani ihtimal bu.
Oo,
yani 100 hastanın 30'u tıkanıyordu. Sonra ilaçlı stentler çıktı. Onların teknolojisi gelişti. Daha ince stentler çıktı. Son yapılan çalışmalarda 5 yılda, hatta bazı stentlerin çalışmalarında 10 yılda %5 ile 10 arasında tıkanma oluyor.
Hmm. Ömür boyu giden stent olabilir mi?
Tabii tabii, kesinlikle olabilir.
Hatta çoğu böyle olur mu demek lazım?
Yani %5'i 10. Şu anki şeyde %5'i 10. Yani çoğu diyebiliriz. Tabii burada stent gerçekten uygun stent takıldı mı, uygun damar seçildi mi vesaire, bunlar yapıldıysa.
Peki bunların Çin malı falan mevzu vardı bir ara Şeref Hocam. Orada durum ne?
Evet, yani Çin malından ziyade ilaç kaplı stentlerimiz var bizim.
Hı hı.
Bu ilaç kaplı stentler ilaç salaraktan takıldıktan sonra tıkanmayı önlüyor. Bunlardan taktırmak lazım. Özellikle şeker hastalığı varsa, damar çapı küçükse, birçok yerde tıkanıklık varsa, uzun tıkanıklıklar varsa ilaç kaplı stent taktırmak gerekiyor. Bazı hastalarımıza bunu yağlı stent ya da yağsız stent diye anlatıyorlar. Yağlı stent diye halk arasında şey yapabiliyor. Bunların ömrü daha uzun. Hani Çin şeyi diye bir şey, henüz Türkiye piyasasında böyle bir şey biz görmedik.
Bizdeki malzemelerin hepsi kaliteli.
Evet, hepsi kaliteli.
Peki Şeref Hocam, çarpıntı nedir, neden olur?
Çarpıntı hastanın kalbin normalde düzenli gitmesi gereken ritmini anormal hissetmesidir. Bu öncelikle burada bazen koştuğumuz zaman, merdiven çıktığımız zaman olabilecek normalden hızlı atan durumları da bazen hastalarımız çarpıntı olarak bize gelebildiği gibi. Bazen bize kuş çırpması şeklinde kalbimde bir kuş var gibi gelebiliyor. Bazen kalbim duruyor, yeniden atıyor gibi gelebiliyor. Hepsinin değişik mekanizmaları var. Öncelikle burada da ekart etmemiz gereken durumlar var. Yine muayenemizi yaptıktan sonra çoğu hastamızda bir kalp kapakçıklarında bir sıkıntı var mı? Kalbinde delik var mı? Büyüme var mı? Vesaire. Bunları ekart ettikten sonra kanlarında kansızlık varsa, tiroid hastalığı varsa bunlar da çarpıntıyı arttırıyor. Yani öncelikle bunlara bakıyoruz. Bunların hiçbirisi de yoksa bazı hastalarımıza da sebebini bulamıyoruz. Bu hastalarımıza çaydan, kahveden uzak durmaları lazım. Stres, sigara, uykusuzluk, bu gibi şeyler çarpıntıyı arttırıyor. Bunlardan uzak durduğumuz zaman da ciddi bir düzelme görüyoruz veya da bir takım ilaçlar vererek çarpıntıyı baskılıyoruz.
Peki şimdi Şerif Hocam, benim aklıma bir şey geldi. Merak ettim biz konuşurken de. Eskiden kalp hastalıkları bariz bir şekilde erkeklerin hakim olduğu bir gruptu. Niye? Erkekler daha kötü besleniyordu, daha çok sigara tüketiyordu, daha çok strese maruz kalıyordu. Şimdi bayanlar da maalesef bu konuları yakaladığı için artık bir eşitlik mi söz konusu burada?
Yani erkeklerde biraz daha yüksek. Özellikle kadınları koruyucu östrojen hormonu var.
Bu nedir? Östrojen hormonu nelerden koruyor?
Östrojen hormonu yani hem kolesterolün dengede olmasını sağlıyor, kalp damarlarının, beyin damarlarının tıkanmasını engelliyor. Menopoz yaşına kadar onun için kadınlarda az görüyoruz.
Artı bir zaten bir
evet.
Görüyorsunuz.
Evet, öyle olunca biraz erkeklerde daha fazla görülüyor gerçekten.
Ama buna yapacak bir şey yok, bu doğuştan gelen bir durum.
Doğuştan diyorsunuz. Gelen durum, dikkat edeceğiz.
Peki, kalp sağlığına zarar verecek gıdaları anladık ama evet. Kalp sağlığını rahatlatacak ve düzeltecek gıda var mıdır?
Sebzeler, meyveler, gıdalar olarak bunlar. Yani özellikle bu zararlı şeylerden uzak durduktan sonra doğal beslenmemiz lazım. Bol sebze, bol meyve. Tabii şeker hastalığımız yoksa meyveyi orada söylemek gerekiyor muhakkak. Bu tür gıdalar yememiz gerekiyor.
Her organın kanseri oluyor. Kalbin de kanseri var mı diye sorulmuş Şeref Hocam.
Kalbin kanseri de var. Çok nadir de olsa var.
Görüyor musunuz? Yani size denk
görüyoruz. Evet.
Mesela nedir? Ayda bir tane mi denk gelir?
Yani ayda bir tane o biraz yaptığımız ekokardiyografi sayısına göre değişir ama en sık atrial miksoma dediğimiz kalbin kulakçığında olan bir şey türü, iyi de huylu gidiyor bunlar. Genel
ama yerleşimi kötü.
Evet. Çoğu
bir
zaman
de saplı ameliyat... mı oluyordu? Hareket mi ediyordu bunlar?
Hareketli olabiliyor. O kalbin bazı yerlerini tıkayabiliyor. Oradan pıhtı gibi emboli atabiliyor. Bu tür şeyleri olabiliyor. Genel olarak tedavisi cerrahi.
Peki ama belirti olarak çarpıntı, göğüs ağrısı falan mı yapar? Ne zaman anlaşılır
çarpıntı,
bu?
Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya bayılma şikayetiyle hastalar geliyor.
Ha, ilki bu olabiliyor.
Evet.
Peki normal zamanlardaki bayılmaların farklı bir şeyden mi yoksa kalpten mi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz?
Özellikle hasta bayılmadan önce çarpıntı tarif ediyorsa veya böyle durduk yerde hani istirahat halindeyken bayılıyorsa veya bir efordan sonra bayılıyorsa kalp hastalığının belirtisi olabilir veya da tabii daha kötü bir durum, bir kalp, bilinen bir kalp hastalığı varsa ve bayılıyorsa bunu çok ciddi tetkik etmek gerekiyor.
Peki şundan bir bahsedebilir miyiz Şeref Hocam? Hani bu futbol oynarken işte düştü bayıldı diye az önce örneği vermiştik, size kardiyomiyopatiler olabilir demiştiniz.
Evet.
Sık görülür mü kardiyomiyopatiler?
Kardiyomiyopatiler bu hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz gençlerdeki veya atletlerdeki, sporculardaki diyeyim ani ölümlerin en sık sebebi ve genetik olarak aktarılan hastalıkların da en sık sebebi. Dolayısıyla sık görülen bir hastalıktır bunlar. Genetiktir, işte otozomal dominanttır. Yani bu aileden mesela bir kişide varsa diğer aile fertlerinin de taranması anlamına gelir. Bir takım korunma bu hastalığı olanlarda en başta yapmamız gereken egzersizden uzak durmaktır.
Egzersizden uzak durmak.
Bütün hastalarımıza egzersizi öneriyoruz ama önermediğimiz...
Peki nasıl anlaşılıp da yani tamam ailede biri Allah korusun bundan ölüp giderse diğerleri baktı zaten anladı.
Evet.
Ama ailede bugüne kadar böyle bir kayıp yoksa nasıl anlaşılır? İlk şikayet ne olur?
İlk şikayet çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bayılma olabilir.
Peki Allah korusun ilk seferinde böyle bir hani tabiri caizse hastayı öldürür mü?
Olabilir. Yani bazen sporcularımız görüyoruz, birçok testten geçiyorlar ama ona rağmen yakalanamamış ve sahada ölen sporcular
mümkün
olabilir.
Yani bu kadar gelişmiş teknolojiye rağmen.
Tabii kesinlikle.
Yapacak bir şey var mı peki tanı konduktan sonra?
Yapacak bir şey var. Öncelikle bir takım verdiğimiz ilaçlar var. Kalbi rahatlatıcı ilaçlarımız var. Bazı durumlarda kalbe şok cihazı takıyoruz. Bu hastalar ritim bozukluğuna giriyorlar ve böyle bir durumda o cihaz şok vererekten ritmi düzeltiyor. Bazen de anjiyoyla kalbin o bölgesini yakıyoruz, öldürüyoruz. Yani o büyük olan anormal büyümüş olan bölgeyi yakaraktan öldürüyoruz ve küçültmeye gidiyoruz. En son yöntem olarak da cerrahi olarak da cerrahımız orayı açıyor, kalbin o bölgesini kazıyor veya keserekten normal hale getirmeye çalışıyor.
Peki bu bir de hani konu farklı bir konu da ritim bozuklukları demiştik az önce, az çalışan çok çalışan kalpler var. Bu pil takma denilen şey, pacemaker'lar kime evet. yapılıyor bunlar Şerif Hocam?
Bunlar daha çok kalbinde ileti bozukluğu olan insanlara yapılıyor. İletimiz kalbimizin kulakçık tarafında olup karıncaya doğru yayılıyor. Ve böylece kalbimiz düzenli bir şekilde kasılarak kanı pompalaması gerekiyor. Eğer bu yollardan herhangi birisinde sorun varsa en sık da atrium dediğimiz kulakçıkla karıncık arasında bir yerde bir takılma var. Yani elektrikle çalışıyor kalbimiz. O elektrik sisteminde bir arıza var. Orada bir defekt var. Bu durumda kalp yeterli çalışmıyor. Yani bakıyorsunuz 30 atıyor, 40 atıyor veya hiç atmıyor. Aniden de kalp durmasıyla gelebiliyor bu
hastalar. Kaçın altı hiçbir şekilde adamı ayakta tutmaz?
Yani 40'ın altı özellikle bizde bu ikisi arasındaki tam blokları düşündürür. Hı hı. Ayakta tutmaz diye bir şey yok. Yani dün gördüğüm ve dün pil taktığım bir hastanın kalp hızı 32-33'lerdeydi.
Bundan işine gücüne bakıyor mu?
Yani yaşlı 74 yaşında bir hastamızdı. Pek bir şikayeti de yoktu ama öyle çok hareket eden koşan bir hasta değildi.
Ama 32-33 diyorsun Şerif Hocam. Yani evet. resmen durup düşünüp ondan sonra atıyor kalp.
Evet aynen öyle. Bu ama biraz daha hareketli hastalarımız hemen artık ben yürüyemiyorum, nefesim daralıyor, bir yerlere gidemiyorum diye.
Onlar için en aşağı 50 lazım diyorsunuz dakika.
Evet yani bazen de bayılmayla gelebiliyor. Bazen de ani ölüm dahi olabiliyor bu durumlarda. Bunlara kalbimizin meme bölgemizdeki bir derimizin altını keserekten ve bir takım telleri kalbimize göndererekten bir cep oluşturuyoruz. Oraya pili, ufak bir pili takıyoruz. Ve elektriği o sağlıyor kalbimize.
Şey enteresan gelmiş bana Şeref Hocam. Geçenlerde bir haberlerde bir amcamız işte kalbini elinde taşıyor diye. Bu eksternal bir kalp mi varmış?
Evet.
Hatta şöyle çok komikti. Elektrik kesince ne yapıyorsun diyor. Hemen arabaya iniyorum, arabanın aküsüne bağlıyorum dedi. Gerçek mi o?
Yani onların belli bir şarj süreleri var. Belli bir şeyde şarjda kalmaları gerekiyor.
Bir kere her niye zaman takılmış bu? Niye gerek görülüyor böyle bir şey?
Kalp yetmezliği var. Bu tür cihazlar watt diye geçiyor. Yani kalp destek cihazları diye Türkçe'ye çevrilebilir.
Çok yaygın mı bu?
Yani yurt dışına yaygın aslında.
Bu, bizde niye değil o zaman?
Yani bir takım teknik yetersizliklerden dolayı tabii şöyle kalp yetmezliğinin birçok tedavisi var. Bu artık en son seçeneğin bir öncesi.
En son seçenek kalp nakli.
Evet.
O da çok mümkün değil.
Yok yapıyoruz. Kalp nakli de yapılıyor. Ülkemizde de gayet başarılı yapan merkezler var. Bu dediğimiz cihazlar naklin bir öncesi.
Yani dayanabildiğin kadar dayanamadığın yerde kalp nakli yapacağız mı demek bu?
Bazen öyle demek. Çünkü bazı çalışmalarda bayağı bir fonksiyon düzelttiği saptanmış bu cihazların. Nakli gidişi önlüyor. Bir de yani kalp bulmak kolay olmadığı için. Evet. Tabii sıra beklerken.
Süreyi dolduracağız. Peki ne kadar dayanıyor bu alet? Mesela ömür boyu kullanabilir mi bir insan bunu 20 yıl 30 yıl falan?
Yani ömür boyu kullanamaz ama yapılan çalışmalarda ortalama 8 yıl kadar kullanılan
sistemle,
uzadı yani.
Yani akü gibi bir şeyden kablo mu çekiyorsunuz kalbe?
Yok o tamamen az önce bir kalp ameliyatından bahsettik. Kalp ameliyatı esnasında kalbi durduruyoruz. Büyük damardan aort damarından kanı alıyoruz. Bir pompaya veriyoruz. Pompa temizliyor demiştik.
Tamam.
Biz de ameliyatımızı yapıyoruz demiştik. Burada da aynı mantık. Kanı temizliyor. Kanı temizliyor. Kalbe destek oluyor böylece.
Ama sahiden şarjım bitti. Arabanın aküsüne mi gideceğim?
Şimdi şöyle yani o teknik kısmını ne kadar saat gider vesaire. Hı-hı. O her cihazın farklı.
Tamam.
Ama şarj bitmek üzereyse evde yani, de elektrik yoksa
yani korkunç bir
şey. Koşabileceğiniz yere koşacaksınız.
Hayır düşünüyorum. Böyle bir adama hafakanlar basar. O sırada üzüntüden kalp krizi geçirir adam zaten.
Evet. Evet.
Peki hocam son iki sorumuz kalp hastalıklarında balık yağlarının koruyucu etkisi var mıdır?
Vardır. Yani biraz tartışmalı konu olsa da son kılavuzlarda işte hani yapılsa da olur yapılmasa da olur gibisinden kılavuzlara girmiş bir konudur. Kalp yağı ama doğal bizim önerdiğimiz her zaman olarak balık kırmızı et yerine balık yenmesi. Burada da her türlü.
Başka sebzelerde falan var mı omega 3 omega 6 falan? Bir ara ceviz meviz bir şeyler söyleniyordu.
Şöyle yani o daha çok balık
öneriliyor.
Balık öneriliyor evet.
Peki. Ama kullanımı standart değil. Yani alın bu idrar söktürücüyü işte bir sene iki sene kullanın gibi değil.
Yok değil.
Ne istiyorsan kullan, aklında kalmasın.
Yani evet, bazı hastalarımız rutin kullanıyor. Esasında çok öyle yan etkisi olan, yani ilaç olarak da var bunlar, onu kastediyorsanız. İlaç olarak balık yağları, işte omega vitaminleri vesaire var. Öyle çok bir yan etkisi olan şeyler de değil. Ama böyle hani alın illa kullanın dediğimiz şeyler de değil. Bizim en önerdiğimiz balık yesin hasta.
Peki. Son olarak hocam, enfektif endokardit diye bir hastalık varmış.
Evet.
Çocuğum romatizmal kalp hastalığı geçirmişti. Sürekli antibiyotik kullanması gerekecek mi?
Enfektif endokardit geçirdiyse bazı sürekli değil de bir takım mesela diş çekiminden önce muhakkak kullanması gerekecek. Normalde romatizmal kapak hastalığı varsa eskiden kullanması gerekiyordu. Enfektif endokardit dediğimiz kapağın iltihabı.
Tamam.
Yani bakteriyel bir iltihabı.
Hasar görmüş olan kalp dokusu mikroba karşı hassastır.
Hassas.
Prensibiyle.
Evet.
Onu ne oluyor ama, yani sıkıntılı durumda mı kullanacak, sürekli mi kullanacak?
Şimdi enfektif endokardit sürekli değil. Bir takım işlemlerden önce, mesela diş çekimi yapılacak. Diş çekildiği zaman ağızdaki mikroplar kana karışıyor.
Normal insan bunu kaldırabilir ama.
Evet. Evet. O hasarlı olan kalp kapağına gidiyor, mikroplar yapışıyor ve orada koskocaman böyle tıkayıcı şeyler oluşturuyorlar.
Trombüsler,
onlar atıyor vesaire, Allah korusun. Onu engellemek için enfektif endokardit geçirdiyse bir hasta, bu tür işlemlerden önce muhakkak antibiyotik kullanması gerekiyor.
Tabii geçirmediyse bile aslında doğumsal kalp hastalıklarına falan rutinde de öneriliyor zaten.
Tabii
bu.
Doğumsal.
Hepsinde olmamakla
tabii,
birlikte.
Evet. Ya kapakları değiştiyse veya doğumsal kalp hastalığı varsa veya enfektif endokardit geçirdiyse bu hastalara bu tür işlemlerden önce koruyucu antibiyotik vermemiz gerekiyor. Sürekli kullanmaları gerekmiyor.
Ama ömür boyu bu işlem tekrarladıkça antibiyotik tekrarlanacak.
Kesinlikle tekrarlanacak.
İşlem bağımlı olarak.
İşlem bağımlı, evet. Evet, kesinlikle böyle.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Şeref Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Kalbin Sesi Erkam Radyo'da bu hafta kalbimizin sesini dinlemeye çalıştık. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Şeref Kul ile sizden gelen soruları paylaştık. Şeref Hocam, teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür ederim.